Saygıdeğer Erkam Radyo dinleyicileri, bir Suzi Dil programıyla daha yine huzurlarınızdayız. Efendim, her zaman olduğu gibi musikiyle ilgili, şiirle ilgili, edebiyatla, sanatla ilgili sohbeti, nameyi sizlerle paylaşıyoruz. Ancak gündemi de takip ediyoruz. Yani hayatın kalbine seslenen Erkam Radyosu'nda, Suzi Dil programında yine gündemde olup bitenlere efendim bigane kalmıyoruz. Aynı şekilde yine sanatımız penceresinden, yine medeniyetimiz penceresinden konuları ele alırken bir taraftan da toplumsal olarak yaşadığımız gündemimizi takip etmeye, bu hususla ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu anlamda programı birlikte paylaştığımız sevgili hocam Profesör Doktor İrfan Gündüz'le birlikte yine bu hafta Suzi Dil programında gündemimizi meşgul eden terör meseleleriyle ilgili de elbette duygularımızı paylaşacağız ve yine bu duygularımızın yansıdığı efendim bir takım eserlerimizi sizlerle paylaşacağız. Türkülerimizi, ilahilerimizi ve mehter marşlarımızı sizlerle paylaşacağız. Bismillah deyip yeni bir Suzi ile başlıyoruz efendim. Bizi dinleyen, bize kulak veren bütün canların, bütün dostlara buradan muhabbetle selam ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet hocam, memleketimiz yine bu 15 Temmuz saldırılarının arkasından bir takım terör olayları ile çalkalanıyor. Efendim, milletimizin sağlam duruşu, dik duruşu, metaneti elbette çok önemli. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ümidiyle, duasıyla ve dirayetiyle efendim devam edeceğiz, direnmeye devam edeceğiz efendim ve doğru bildiğimiz doğrultuda, istikamette yürümeye bütün gücümüzle gayret edeceğiz.
İnşallah.
Şöyle bir genel değerlendirme yapalım hocam ve programımızı açalım. Buyurun.
Değerli dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca işte düğündeki patlamada şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere. Yine bölücü terör örgütünün haince tuzaklarında şehit olan polislerimiz, askerlerimiz başta olmak üzere. 15 Temmuz'dan bugüne vatan, millet, bayrak ve ezan uğrunda şehit olan bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda Cenab-ı Hak'tan şifa temenni ediyoruz. Bu işler niye Türkiye'nin başına geliyor diye esasında bunu her birimiz çok iyi düşünmemiz lazım. Niçin? Neden hedef Türkiye? Türkiye'ye biçilen rol, bir, demişler ki misak-ı milli hudutlarının dışına göz dikmeyeceksiniz.
Evet.
Eğer dikerseniz gözünüze mil çekeriz. Bir. İkincisi de Türkiye'yi büyütmeyeceksiniz. Hatta mümkünse küçülteceksiniz. Küçültemezseniz hiç olmazsa yerinde saydıracaksınız. İki tane istikamet verilmiş Türkiye'ye. Fakat bu istikameti, onların çizdiği istikameti değiştirme yönünde ilk eylemci rahmetli Adnan Menderes. Türkiye'yi büyütmeye çalışmış ve onu idamla şehit ederek ortadan kaldırdılar. İkincisi, rahmetli Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Ben öyle zannediyorum ki onu da bu Lanetullah örgütünün Özbekistan'daki okullarında yediği yemekten zehirlendiği kanaatindeyim ben. Çünkü adli tıp kurumundaki şu anda içeri atılan pek çok uzman kriptocu çıktı, kripto eleman. Onlar bu işi örtbas ettiler. Üçüncüsü de belki de en büyük bu istikameti değiştiren Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah ondan 100.000 defa razı olsun, Allah ona uzun ömürler versin. Çünkü Türkiye 2002'de 36 milyar dolar ihracattan bugün 150-160 milyar dolar sadece ihracat. Turizmi de buna dahil etseniz neredeyse 180-200 milyar dolar ihracat. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedef var. 2023 hedefi. 500 milyar dolarlık ihracat, 2 trilyon dolarlık milli gelir. Türkiye'nin fert başına düşen milli geliri 20 bin dolar olacak. Avrupa'nın ilk 3 ekonomisi ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisine girecek bir Türkiye hedefimiz var. Ve bu hedefe hızla tırmanıyoruz. Mesela geçenlerde Rusya ile yapılan anlaşmada 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ki 500 milyar dolarlık ihracatın 100 milyar doları oradan çıktı.
İnşallah.
Çin'le de 100 milyar dolarlık bağlantı kuruldu, etti 200 milyar dolar. İran'la 50 milyar dolar, 250 milyar dolar. Geriye ne kaldı? 250 milyar dolar. Biz bunu bugünkü aşkla ve şökle, Sayın Cumhurbaşkanımız sokağa çıkın dedi, bütün millet. Hiçbir siyasi görüş farkı gözetmeksizin sokaklara nasıl döküldüyse, biz ekonomide de bu hızlı koşacağız. Bu maratonda o ipi göstereceğiz. Ama işte Türkiye'nin büyümemesi için. Gezi olaylarında ne şartı koştular? Üçüncü havalimanı yapılmasın, üçüncü köprü evet. olmasın. Nükleer santral kurulmasın. Allah Allah.
Ne alaka?
Yahu bunlar ne alaka kardeşim? Orada 5-6 tane ağaç için böyle evet, konuşuyordun.
Ağaç için bir araya gelmişti.
Sonra o gezi platformunun hükümetten istediği şeyler bunlardı. Ha, bu iki. Yani iki sebepten. Bir, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'den bugüne Afrika açılımı politikamız var. Afrika'da bizim 9 tane büyükelçiliğimiz vardı. Bugün herhalde 20'yi buldu. 9 yere uçağımız direkt uçuş yapardı. Bugün 52 ayrı noktaya Türk Hava Yolları uçuş yapıyor. Ve Afrika'nın her yeriyle direkt ilişkimiz başladı. Oralarda sivil toplum örgütlerimiz, hükümetimiz, Kızılay'ımız, Devlet Su İşleri, efendim İHA ve buna benzer diğer sivil toplum örgütleri, Afrikalı yıllar yılı iliklerine kadar sömüren bu batı medeniyeti, tek dişi kalmış medeniyete karşı öyle bilenmiş ki Afrika halkı, Hristiyanıyla, Yahudisiyle. Hangi dine mensup olursun, Müslümanıyla, batıyı asla benimsemiyor hiç. Çünkü bunlar geliyorlar, bizi iliğimize kadar sömürüyorlar, bize hiç de bir şey vermiyorlar. Ama bugün Türkiye onlara ne petrol kuyuları için, ne madenler için değil, sırf insan olarak, onların insani ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çok büyük yardımlar yapıyor ki Amerika kendi bütçesine göre birinci de Türkiye ikinci dünyada. Eğer bütçemizin büyüklüğüne bakarsan Türkiye bir birinci, numara. Evet. Orada Afrikalıların gönlünü fethetmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Uganda'da halk mesela. Ben bir Uganda'ya gittim. Orada bir tek burada sabıkalı bir arkadaşımız kaçmış. Orada bir lokanta açmış. Efendiz diye bir restoran. Kimse yok başka. Fakat geçenlerde bir gittik biz. Uganda olmuş Mahmut Paşa gibi. Her şey Türk malı. Niye? Uçağımız oraya gitmeye başladı. Ugandalı iş adamı buraya gelmeye başladı direkt. Bizim iş adamlarımız oraya gitmeye başladılar. Ve Uganda halkı Türk malı istiyor. Ne olursa olsun. Bak bu, yani Türkiye'nin orada kurduğu sempati ağı ne getiriyor ne götürüyor. Niçin bu olaylar başımıza geliyor ha?
Cevap oluyor.
Cevap olmak yani üzere.
Oradan ortaya çıkıyor.
Onun için burada üçüncü bir noktaya işaret etmek istiyorum. O da şudur. Bugün dünyada artık ülkeler birbirleriyle savaşmıyorlar ve savaş yapmaya cesaret de edemiyorlar. Neden? Bugün ülkeler birbiriyle teknolojiyle savaşıyor. Düğmeye bastın mı sen buradan, füzeyle onun kalbini vuruyorsun. O da düğmeye basıyor, senin kalbini vuruyor. Dolayısıyla yenen de mahvoluyor, yenilen de mahvoluyor. Ne yapıyorlar bu sefer? Ülkeler artık birbirlerine savaşmıyorlar ama kendi ülkesini satacak kadar hain içeride işbirlikçisi buldukları için
evet.
terör örgütlerini maş olarak kullanıyorlar. Ateşini elimizde tutalım. Bugün terör örgütlerine paralı eylem sipariş ediyorlar. Ve bugün uluslararası politikada en önemli silah terör örgütleridir. Bunu bir defa herkesin çok iyi bilmesi lazım.
Hocam,
üst akıl diyorlar ya.
Şöyle diyelim, şimdi mesela işte Diyarbakır'da, Van'da, Elazığ'da, şimdi henüz yakın daha taze Gaziantep'te yapılan bu saldırılar aynı şekilde maşa olan terör örgütleri eliyle gerçekleştiriliyor.
Tabii.
Maalesef daha evvel de bizim tarihimizde, bizim milletimiz böyle acı tecrübeler yaşadı.
Evet.
Şimdi dilerseniz bu kaldığımız yerden şöyle bir irtibat kuralım. Yine bizim halk Türkleri içerisinde geçmiş dönemlerde yaşanan
bu ihanetlerde
evet. efendim insanımızın yaşadığı o hadiseleri dile getiren bir Türkiye örnek verelim. Ondan sonra yine sohbetimize tamam. devam edelim. Bir buyurun. Bayburt türküsü var.
Buyurun.
Bir sandığım vardır sırmadan telden. Özellikle şu kına gecesinde yani kaybettiğimiz genç delikanlı çocuk
kadın
bir sürü efendim vatandaşımız
dört Allah çocuğu birden
cümlesine rahmet etsin.
Bir annenin
maalesef
çocuğu.
Maalesef. Thank you. Bir sandığım vardır sırmadan telden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden. Nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan, işte böyle böyle hal deli gönül, ister ağlayayım gül deli gönül. Bir yanım Erzincan, vermem bay burdu yıkılsın düşmanın taht ile yurdu. Sağ olasın anam beni doğurdu, seneler seneler kötü seneler. Gide de gelmeye kötü seneler. Akşamdan yükleri ta eylediler, sabahtan öküze ho eylediler. Erzurum satıldı ha eylediler, sene kardeş sene kötü sene. Gide de gelmeye bu kötü sene.
Hocam bu hakikaten bizim milletimiz hep acılarla yoğrulmuş. Artık çok büyük acılar tecrübe ettiği için elhamdülillah bu son zamanlarda genç nesillerde sanki bu milli hissiyatımız, bu direniş gücümüz, bu bilinç hali, ruh halimiz sanki hani acaba yok mu oluyor? Çok fazla gençlerimiz elden gidiyor gibi endişe içerisinde idik. Bu 15 Temmuz'dan sonra böyle bir şey de oldu. Demek ki öyle değilmiş. Yüreğimizin belki en mutena köşesinde bir şey, şifre açıldı. Ve gençler de hakikaten o milli bilinç, milli ruha sahip olduklarını gösterdiler bu vesileyle.
Yine ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz milli eğitimde fazla bir şey veremedik genç nesillere. Çünkü milli eğitimin kaynanası çok. herkes müdahale ettiği için horozu çok olan yerin sabahı geç olur. Ya. Milli eğitimde fazla bir şey yapılamaz.
Hocam kaç senelik eğitimle bu ruh verilebilir?
Evet, ancak ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiirlerle, o duygu yüklü efendim konuşmalarıyla öyle güzel süsledi ki Çanakkale ruhu yeniden dirildi. Demek ki bu genç nesilde de bir dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiş. Allah ondan razı olsun.
Eyvallah.
Şimdi esas sözümüzün şeysine gelelim. Niye Türkiye hedef? Niye Tayyip Erdoğan hedef diye? Bir, Türkiye'yi Tayyip Erdoğan büyüttü. Hem de askeri engellemeler, yargı engellemeleri, toplumsal engellemelere rağmen 2002'den Türkiye 2000 bugün 16'dayız. 15'e kadar. Aşağı yukarı kaç sene yapar? 13 senede Türkiye bütün bu engelli koşuya benzeyen bir yarışta Türkiye'yi 5 kat büyüttü. Eğer bu engellemeler olmasaydı bugün Türkiye 10 kat büyümüştü. Bak bu engellemelerin nereden geldiğini görmemiz açısından söylüyorum.
Elbette.
Dolayısıyla Türkiye'nin büyütülmemesi hedef. Büyüten madem Recep Tayyip Erdoğan, onun mutlaka siyasetten silinmesi lazım. Bütün oyunlar bunun üstüne kuruluyor. İkincisi de Türkiye misak-ı milli hudutlarının dışına göz dikmesin. Dikerseniz gözünüze mil çekeriz demişler ama Tayyip Bey ta Amerika geliyor, kilometre, on binlerce kilometre öteden Suriye'de, Irak'ta ben söz sahibiyim diyor.
Evet.
Bizim komşumuz orada yangın çıksa bize sirayet eder. Biz oraya hep sessiz ve sağır kalmışız. Gözsüz ama kalmışız. Bakmamışız hiç oralara. Halbuki onların çoğu bizim akrabamız. Tarihi ve kültürel asırlara falan ilişkiyi bırakın. Bugün pek çok iki ailenin bir kısmı burada, bir kısmı Suriye'de.
Eyvallah.
Böyle bir akrabalık da
var. İşte Gaziantep örneği hocam.
Evet.
1 milyon 500 nüfusu var. 600 bin Suriyeli'yi besliyor şu an.
Evet, evet. Şimdi dolayısıyla Tayyip Bey hem Afrika açılımı, hem bu Orta Doğu'daki olan hadiselere bizzat bizim de söyleyecek sözümüz var diye el koyması.
Evet.
Onun için Türkiye'nin bu elinin kırılması lazım. Bunun için başlatıldı. Ben size şunu söyleyeyim. Uludere katliamından başlayın. Hatta Dağlıca ve Aktütün karakol baskınları dahil. Suruç patlaması, Hatay patlaması, Ankara'daki patlamalar, İstanbul'daki patlamalar ve İstanbul'daki havaalanı baskını. Dönün gelin Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin şehadeti ve sabotaj. Necip Hablemitoğlu ve Hrant Dink'in öldürülmesi. Ve en son bu Antep'teki patlamalar,
evet.
Diyarbakır'daki patlamalar, Van'da, şurada, burada. Hepsi bunların eseri. Bunlara talimat veriyorlar. Bunlar maşaya. Onlar Türkiye'deki huzuru ve istikrarı bozmak, hatta yapamadıkları sevri hayata geçirmek için bir fırsat. Irak'ı nasıl parçalamak istiyorlarsa, Suriye'yi nasıl parçalamak istiyorlarsa ki Orta Doğu'daki hudutları çizen İngiltere, Almanya, Fransa onlar çizmişler. Fakat bugün Amerika diyor ki ben de varım orada diyor ve orada yeni bir şekillenme yapacaklar. Bu şekillenmede en büyük ayak bağı Türkiye. O yüzden Türkiye'nin de istikrarsızlığa mahkum edilmesi lazım. Bunun için FETÖ'sü, BETÖ'sü, DAEŞ'i hepsi el ele, bunlar aynı yerden emir alan. Bunlar kukla, onlar kuklacıların eli bunları oynatıyor. O yüzden Türkiye'yi kaoslara düşürmek, milleti birbirine düşürmek, efendim güçsüzleştirmek ve kalkınmamızı durdurmak, hatta güçler yeterse eğer Türkiye'yi aynen bu Orta Doğu haritası şekillendirirken Türkiye'yi de şekillendirmek, bölmek ve parçalamak. O yüzden bizim dinleyicilerimizden ve aziz milletimizden bir tek şeyimiz var. Çok şükür ki vatandaş bütün siyasi önyargılarını filan yıkarak, eğer söz konusu vatansa gerisi teferruattır deyip bayrağın, ezanın, devletin, efendim ve vatanın bölünmez bütünlüğünün yarında yer alma şuurunda %90 birleştiler.
Elhamdülillah.
Bundan sonra bütün yapacakları iş bu birliğimizi ve bütünlüğümüzü parçalamak için gene araya fitne fesat sokmak, algı operasyonları yapmak. O yüzden bu lanetullah terör örgütü öyle basit bir örgüt değil. Bunlar yıllar yılı ta 6 Mayıs 1965'te Kalustyan Ermeni patriği Kalustyan'a mektubu var. Orada diyor ki 1915 Ermeni soykırımını lanetle yad ediyor. Hani biz Ermeni soykırımı bunlar yeni çıktı ya. Ta o zamandan söyleyen bir adam. Ve bu şifalı tas içerisinde siyanür sunan bu sahte din bezirganının peşinden gidenler. İnşallah Cenab-ı Hak onlara da hidayet verir ve gerçeği görürler. Hedef burada büyük Türkiye'nin engellenmesi. Türkiye'nin de parçalanarak Sevr'in hayata geçirilmesi. Batı'nın hayali bu. Haçlı seferlerinin hayali bu. O yüzden Cenab-ı Hak onların hesabını en büyük hesabıyla bozdu. Ona binlerce şükür.
Elhamdülillah.
Yani bu şuuru yine de bizi diriltip çok diri tutmamız lazım. Burası dünyanın merkezi olduğu için her zaman bütün ülkelerin gözü bizim üzerimizde. Burayı ele geçirmek için bizim zayıf, bölük pörçük, birbirine düşmüş, birbirinin yakasına yapışmış bir toplum hayalleri var. Ama bizim birlik ve dirlik şuurumuzu dipdiri tutarsak eğer, hiç kimse asla bizim yanımıza bile yanaşamaz.
Eyvallah. Hocam dilerseniz bir mehter marşıyla devam edelim programımıza. Tabii bir de başta unuttuk. Misafirimiz Süleyman Şahin Türk hocamız burada.
Allah razı olsun.
İstanbul Tarih Türk Müziği Toplu mehter sanatçımız. Kültür Bakanlığı sanatçımız. Şimdi Süleyman abiyle de birlikte okuyalım. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek.
Yıldırım Gürses'i de rahmetle yad edelim.
Allah rahmet eylesin, evet.
Yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
Ağzınıza sağlık. Bak işte Ender'cim, bu Çanakkale ruhu gençlerin yüreğinde nasıl saklanmış.
Eyvallah hocam.
İşte bu marşlar.
Delikanlım işaret aldığın gün atandan.
Ya yürüyeceksin.
Yürüyecek, yürüyecek arkandan.
Ne diye hala bu oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. 21 yaşında Fatih. Bugün 21 yaşındaki gençlerimiz ne yapıyorlar? Onları işte kulaklarından hakikate fısıldayarak yüreklerindeki fetih aşkını, Çanakkale ruhunu dirilten şeyler. İşte bu Arif Nihat Asyalar, Yıldırım Gürsesler, Ender Doğanlar, Süleyman Şahin Türkler, Allah razı olsun. Bizim bu şeye devam etmemiz lazım. Gençlerimizin böyle tüylerini diken diken eden, yüreklerini kıpır kıpır yapan duygu yüklü marşlarımız, şarkılarımız, türkülerimiz, bunları sürekli gündemde tutmak lazım. O gün o salalar var ya, 15 Temmuz salalar. Salalar insanları kabuğuna sığdırmadı hiç. O yüzden Allah emeği geçen herkesten razı olsun.
Amin.
Evet.
Evet hocam, şimdi bu şu şeyden sonra, aşamadan sonra önümüze bakmak, geleceğe bakmak. Hani sizin hep söylediğiniz programlarımızda sırtını maziye dayayıp ayağını bugüne basıp
düne yaslanarak
bugüne basarak
bakarak yürümek.
Geleceğe bakarak yürümek.
Evet.
Şimdi bu hususta artık belli bir oluşumu yavaş yavaş besleyip geliştirmek gerekiyor. Bu da köklerimize sıkı bir şekilde yapışarak, irtibat halinde olarak. Nasıl olacak? Bu diyorum ki irfana daha çok, irfan dünyamıza yönelmemiz gerekiyor. Şimdi son zamanlarda bu hadiselerden yola çıkarak bir takım tartışmalar olmaya başladı. Efendim işte bakın işte cemaatler böyle oluyor. Cemaatler söz sahibi olduğu zaman, geliştiği zaman, büyüdüğü zaman bu şekilde sıkıntılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buradan efendim FETÖ üzerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine, oradan diğer tarikatlere, oradan diğer samimi, ihlaslı hizmet eden efendim cemaatlere böyle bir takım saldırılar, bir takım ciddi büyük eleştiriler. Hatta bu ilahiyat camialarından da bazen böyle sesler yükseliyor.
Şimdi Enderci mesas var ya, bu
tehlikeye
bu lanetullah örgütün var ya, bu lanetullah örgütün başarsa da başarmasa da iki ucu pis bir değnek gibi ya. Başarısızlığında da çok şeyimizi aldı götürdü.
Aynen öyle.
Yani bu cemaatlere, milletin böyle şaşı bakışı, tereddütte bakışı, bütün kutsal kavramlarımızın erozyona uğratılıp milletimizin hamiyet damarlarının kısılması, artık bundan sonra hayır hasenat, efendim hizmet, Allah rızası için yardım duygularımızla beraberinde götürdüler. Bak bütün kutsallarımız, dinimiz, dini değerlerimiz. Bunların hepsini bilerek yaptılar bunlar. Bak bu lanetullah bilerek yaptı bu işi. Bilerek. Yani başarılı olsaydı 15 Temmuz daha nelerimizi alıp götüreceklerdi. Başarılı olmadılar, nelerimizi alıp götürdüler. Bu konuda bir defa bir kendisi söylüyor, biz dini bir örgüt ne değiliz diye.
Evet.
Çünkü Müslümanlıktan aşağılık duygusuna kapılan bir anlayış var, evet. Bunlarda.
Kompleks var.
Nereye gittiysek bunların okullarında namaz kılacağız dediğimiz zaman aman ha biz bu tarafımızı hiç göstermiyoruz. Okulun konferans salonu, konferans salonunda bir platform, perdeyle çevrili. Oraya seccade seriyorlar, kapatıyorlar. Aman hocam biz bu tarafımızı hiç göstermiyoruz. Orada namazı kılıyoruz. Bir de kapıya nöbetçi koyuyorlar, konferans salonunun kapısına kapıyı da kilitliyorlar. Şimdi böyle bir kendi dininden aşağılık kompleksine kapılan, kelime-i tevhidde Muhammedur Resulullah'ı kaldırıp biz İbrahim'i bir dini temsil ediyoruz diyen, İbrahim kim? Hazreti İbrahim. Hazreti Muhammed'in de dedesi diyor, İsa'nın da dedesi. Biz ortak bir din kuracağız. Bu dinlerin hepsinden büyük olacak. Şimdi böyle bir mantalite. O yüzden en büyük düşman bizi içten vuran düşmandır. Nefs nasıl bizim için en büyük düşmansa içten vuruyor. Ona karşı savunma durumuna bir türlü geçemiyoruz. Ama dışarıdan gelse kolay. Ona karşı tavrınızı alırsınız, ya ölürsünüz, şehit olursunuz, kalırsanız gazi olursunuz. Ama içten vuran düşman nifak budur esasında. Münafıklık çok daha tehlikeli. Tabii bunların ta başından beri Mun tarikatıyla falan çok bağlantılar var. Ben bunu yıllardır söylüyordum da. Şimdi bunlar belgeleriyle ortaya çıkmaya başladı. Ama bizim esas... Hani söylediğimiz bir şey var. kesinlikle böyle bir, belli bir şahısları putlaştıran, mesela tasavvufta dahi, ittiba için keramet aranmaz, istikamet aranır. Siz istikametine bakın. Kur'an-ı Kerim ve sünnete aykırı bir tek noktada yanlışı varsa, o adamın semada bağdaş kurup oturduğunu görseniz peşinden gitmeyin. Eğer bizim insanımız akıllıysa, herkes de bir defa istikamet arayacak. İstikameti tamsa arkadaş edinsin, dost edinsin, beraber yürüsün, beraber yesin, içsin. Ama istikameti bozuksa, karındaşı da olsa, bak Mevlana aynı anneden doğanlara karındaş diyor ama aynı dine inanan, aynı Kabe'ye yönelen, aynı peygambere ümmet olanları kardeş ilan etmiş Cenab-ı Hak. Kardeş olalım. Ama karındaşımız dahi olsa, istikameti yoksa ondan uzak duralım. Kimin dediğine bakmayacaksınız. Ne dediğine bakacağız biz. O yüzden bu efendi İmam Hatiplere karşıydı. 28 Şubat süreci içinde de İmam Hatipler olmasa da olur dedi. Niye? Çünkü İmam Hatiplerin bir ölçüsü var. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti ve bunlar bu ölçüye göre sizin sözünüzü değerlendiriyorlar. O sözünüz bu değerlere uygunsa doğru, değilse yanlış diyor. Ama bunların her dediğine, yani sözünde hikmet, sükutunda keramet arayabilecek bir katı, bağnaz bir bağımlılığı getirmenin yolu, kitap ve sünnetten de insanları uzak tutmak. Bunlar yaptıkları o. Yani Kur'an-ı Kerim yok, hadis yok. Efendim sadece efendim neymiş? Bu lanetullah'ın kitapları okunacak, başka bir kitap okunmayacak. O ne diyorsa doğrudur. Böyle bir anlayış yok. Burada bizim vatandaşlarımızdan ve dinleyicilerimizden istirhamımız, böyle köksüz, bak, köksüz, kerameti kendinden menkul yapılar ki bunların geçmişi yok. Bunların Bediüzzaman'ı da kullanması bir istismardır. Ben o yüzden şifalı tasla siyanür sunuyorlar derken bunu kastediyorum. Ben söylüyorum dese taraftar toplayamazdı. Bediüzzaman diyor diyerek topladı. Ya. Sonra Bediüzzaman'ı da sildi. Yerine kendisini ikame etti. Evet. Bu pek çok adam, ben söylüyorum bunu deseniz kimse inanmaz ama bunu Bediüzzaman söylüyor dedi mi toplumda rağbet buluyor. Hazreti Ali Efendimiz böyle buyurdu dedi mi toplumda rağbet buluyor. Evet. Peygamber Efendimiz şöyle emretti dedi mi toplumda rağbet buluyor. O yüzden bütün kutsal kavramlar bu kişiler tarafından istismar ediliyor. Böyle paslı bir tenekeye bal koysalar hangimiz yeriz? Yemeyiz. O yüzden bunlar ayetel kürsi yazılı şifalı taslar var ya, o tasın içerisine siyanür koyuyorlar. Bize bal diye yutturmaya çalışıyorlar. O yüzden bizim uyanık olmamız lazım. Kesinlikle de diğer tarikatları, cemaatları efendim, ki cemaatlerin, tarikatların, cemiyetlerin, derneklerin ve vakıfların esas görevi topluma güzel ahlaklı, kamil insan yetiştirip bunların adedini artırmak. Yok bu adamları devlete yerleştirelim. Efendim şuraya yerleştirelim, orduya yerleştirelim. Buraya yerleştirelim de devleti ele geçirelim dediğiniz an bu işin adı şehlikten şahlığa geçme anlayışıdır ki bu anlayış bizde zaten yok da bu Safevilerde var. Safeviye tarikatı Safevi devletini kurdu. İşte Haşhaşiler falan var ya.
Evet.
Bunlar da aynı çizgiden gelen insanlar. Bizim bunlara bakarak ne dinimizden ne kutsal değerlerimizden ne de cemaatimizden asla taviz vermememiz lazım. Cemaat olmak başka bir şey ama cemaatçi olmak daha başka bir şey. Şimdi bir de şu var adam. Bir tek bizim şeyhimiz Hak Şeyh, Mürşidi Kamil, Kutbu Azam, diğerleri beşber etmez. Bunlar çok yanlış bir şey. Bunlar iç tefrikaya sebep olan bir şeydir. Cemaatler de birbirleriyle dayanışmalı, birbirlerini sevmeli, birbirleriyle mücadele değil. Herkes kendi içindeki nefsiyle mücadeleye yönelmeli.
Eyvallah. Hocam hizmetler devam etmeli. Güzel ahlak sahibi insanlar yetiştirilmeye devam etmeli. Bunlar gölgelenmeli, yani gölgelenmemeli. Kötü örnekler var diye. Eyvallah. Şimdi sizin istediğiniz bir eser vardı. Esat Kabaklı abinin.
Evet. Evet.
Türküsünü okuyalım.
Evet.
Gün giden de ay gelen de gel oğlum.
Ya.
Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur, bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum diye başlıyor. Evet. Onu okuyalım. Ondan sonra da yavaş yavaş veda edelim programımız için. Efendim Erkam Radyo'da Söz Dil programında şimdi Süleyman Şahin Türk abimizle birlikte efendim bu eseri seslendiriyoruz. Gel oğlum. Thank you.
giden de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Saltanattan in oğlum. Zalimlere duymalısın kin oğlum. Nefis kibir mantık yutan dev oğlum. Mağrur olma insanları sev oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, yaz oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum.
Allah razı olsun. Oo.
Eyvallah hocam, işte yapabildiğimiz kadarıyla böyle hani canlı çalıp okuyoruz. Bazen ufak tefek hatalarımız
Allah
oluyor
razı,
ama.
Çok, çok güzel, Allah razı olsun. Eyvallah. Çok güzel.
Ama hakikaten bu hadiseyi bütünüyle kuşatan, duygusuyla, hissiyatıyla ifade eden çok güzel bir eser.
Tabii, çabuk yetiş, çabuk büyü, tez oğlum. Eyvallah. Çakal gezen dağlarda gez oğlum. Ya. Ya ne güzel bir şey. Allah Allah. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Güzel bir nasihat. Biz de buradan tabii bu Esat Kabaklı abinin şeysiyle, gençlerimizin böyle bu duygularla daha yükselmesini sağlıyoruz.
Evet, kuşanmasını.
Şimdi siz demin söylediniz esas. Düne yaslanmak, bugüne basmak, basmak ve geleceğe bakmak. Buna Yahya Kemal temadi diyor. Yahya Kemal'e soruyorlar, Türkiye'nin nüfusu kaç? O zaman 15 milyon, 200 milyon diyor. Ya bu hesabı nereden çıkarttınız deyince, vallahi biz Türkler diyor, ölülerimizle beraber yaşarız. Biz geçmişimizle beraber yaşarız. İşte esas istikbali hep göklerde değil, köklerdedir derken bunu kastediyoruz. Biz köklerimizle bağlantımızı ne kadar güçlendirirsek geleceğe o kadar güvenle bakarız. Köklerimizle buluşmak, köklerimizle kopan bağlantıyı kesmek. Bizi zaten köklerimizden koparmışlar. Tarihimize düşman, geleceğimize düşman, inancımıza düşman, menfaatimize düşman bir anlayışla bir devlet kurulmuş. topluma yabancı, toplumun değerlerine yabancı, kutsalına düşman, böyle bir anlayışla devlet kurulmuş. Bu yüzden devlet çok korkak, evhamlı, gölgesinden korkan ve kendi vatandaşını potansiyel tehdit klasmanlarına ayırarak fişleyen bir yapıda olmuş. Ama ilk defa yine Allah razı olsun Sayın Başbakanımızdan ve AK Parti'den. 2002'den bugüne devletle millet kaynaşmıştır, barışmıştır. Bugün devletimizde, milletimizde aynı hedefe kilitlenmiş yürüyoruz. Ama dün öyle değildi. Hatta ben bir hatıramı anlatayım size. Sönmez Köksal Bey bizim Paris Büyükelçimiz.
Evet.
Marsilya'ya bir Ermeni soykırım anıtı dikildi ve biz geri çağırdık onu. Bize Dışişleri Komisyonu'nda bize bilgi ver diye çağırdık. Sonra o efendi de bize dedi ki ya bu Fransa'da ya da Amerika'da. Amerika'da Ermeni soykırımı yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'ne sunulmuş. İşte Fransa'da da Marsilya'da Ermeni soykırım anıtı dikilmiş. Bunları dedi Türkiye karşıtı eylemler olarak değerlendirmek yanlış dedi. Neden? Jacques Chirac o zaman Cumhurbaşkanı ikinci defa seçime girecek. Ermeni diasporasının oyun almak için bu atraksiyonu yaptı. Amerika'da da Baba Bush ikinci defa başkanlık seçimine girecek. O da oradaki Ermenilerin oyun almak için böyle bir atılımda bulundu. Dolayısıyla onların kendi iç politik dengeleriyle alakalı bir adım. Bunları o ülkelerin Türkiye'ye karşı ata diye değerlendirmek yanlış deyince ben söz aldım.
Evet.
Dedim ya Sayın Büyükelçim dedim yani Fransa'da kaç tane Ermeni var? 450 bin. Kaç oyları var? 120 bin. Peki
Türkler
kaç
kadar?
Yani Fransız vatandaşı olan Türk kardeşimiz kaç kişi? 350 bin. Kaç oyumuz var? En az 100 bin. Yani bu Jacques Chirac yani 120 bin Ermeni oyunu almak için olmadık taklayı atar da. Niye bizim 100 bin oyumuzun hiçbir ağırlığı duyulmaz?
Evet.
Demokrasilerin bir avantajı bir de dezavantajı var. Bir avantajı da oradaki 100 binlik oy potansiyelimizi kullanarak onlardan nasıl bir tavizler koparız? Bunu yapmamız lazım. Siz bizim vatandaşlarımız arasında böyle bir lobicilik yaptınız mı? Yok. Ya ne yaptınız? Ya şunlar milli görüşçü üstüne çizin. Bunlar Nizami Alemci çizin. Bunlar işte Süleymancı çizin. Bunlar şuca çizin. Çizdiniz. Elinizde dedim Türk vatandaşı olarak bir kültür ateşesi kaldı. Bir de askeri ateşiniz kaldı. Başka da kimse kalmadı. Niye dedim suçu biz şeye bırakalım yani. Jacques Chirac'a yükleyelim. Esas suç bizde. Siz bunu yapıyorsunuz. Fransa'da ne kadar Müslüman var? 6 milyon. Kaç oyları var? En az 2,5 milyon. Peki bunlar arasında bir lobicilik yaptınız mı? Bu Müslümanların 1 milyonu ırkçı olsa 5 milyonu Türkiye yanlısı tavır alır. Bunlar arasında bir lobicilik yaptınız mı? Yok. O zaman hiç gerek yok ki dedim ya. Niye biz Jacques Chirac'ı suçlu bulalım? Niye Amerika'yı suçlu bulalım? Suçlu esas biz kendimiziz. Kendi vatandaşına güvenmeyen, kendi vatandaşını tehdit unsuru olarak gören bir anlayışta kurulan bir hükümet tabii korkak olur.
Evet.
Tabii gölgesinden korkak bir devlet olur. Ürkek bir devlet olur.
Kompleksine sahip maalesef.
O yüzden işte şimdi bakın büyümemizin ve geleceğe güvenle bakmamızın en büyük sebebi devletle ve milletin bugün aynı noktaya yürümesidir. Eskiden atın birisi bu tarafa çekiyor arabayı, birisi bu tarafa çekiyor. Lan ortadaki at yırtılacak, araba ortadan kopacak.
Evet.
Devlet bir tarafa çekiyor, millet bir tarafa çekiyor. Şimdi ikisi bir tarafa çekmeye başladı. Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Geleceğimiz daha aydınlık.
İnşallah.
Geleceğe daha güvenle
İnşallah. Giriyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Suzili programının sonuna geldik. Efendim programın başında da arz ettiğim gibi bir kültür sanat programı olmakla birlikte gündeme duyarsız kalmamak adına da bütün konular bizim programımızın konusudur.
Tabii.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.